Harikasınız. Şimdi burası biraz sıcak bugün değil mi? İşte herkes soğuk diye şikayet ediyordu. O zaman kalorifer falan yaktık. Şimdi sıcak oldu. İnşallah uyumazsınız. Çünkü öyle olursa kabahat sizde. Çünkü ben üşümüyordum daha önce değil mi?
Evet, evet.
T-shirtle falan geziyordum. İşte. Tamam biliyoruz. Tamam okey. Şimdi ben İngilizim. Kıbrıs'ta Rum kesiminde büyüdüm. Tamam mı? 16 yaşıma kadar. Ve orada Türklerden nefret ediyorlar. Düşmandır. Değil mi? Yani Rumlar öyledir. Bütün arkadaşlarım öyle. O şekilde yetiştik. Şimdi Rab beni bir şekilde Türkiye'ye getirdi. Değil mi? Nereden geldim nereye? Ya bak Kıbrıs'ın başkentinde Lefkoşa'da bir duvar var. Bir kısmı Rum, bir kısmı Türk. Yani bütün dünyada böyle bir başkenti yoktur. Sadece Kıbrıs'ta. Ve şimdi Facebook'tan bütün Rum arkadaşlarım beni İstanbul'da görünce şikayet ediyorlar. Ne yapıyorsun? Düşmana mı gittin sen diye. Değil mi? Konstantinopolis'a mı gittin? Çünkü İstanbul kelimesi ağızlarından geçmez. Ama Rab bizi nelere getiriyor? Güney Afrika'dan tanıdığımız bir kadın var. Angela Kem diye. Ve bu kadın o aşırı ırkçı döneminde, yani Nelson Mandela var ya, ondan önce Güney Afrika'da çok aşırı bir ırkçılık sistemi vardı. Beyazlar burada içinde, siyahlar dışarıda. Ve hiç birlikte yemek yemezlerdi, hiç birlikte aynı okula gitmezlerdi. Eşime sorabilirsin, o şekilde büyüdü. Onun okulunda siyah kişi yoktu. Tamam mı? Ve bu Angela Ken kadını iman etti. Ve Rab ona, Kutsal Ruh ona, sen o siyah köyüne gitmen istiyorum dedi Kutsal Ruh. Ama olmaz Rab dedi Angela. Çünkü birincisi olarak yasak. Polis beni görse hapse atarlar. Yasak yani yasa dışı. İkincisi kocam hayata izin vermez. Kilise izin vermez. Ve kendi ön yargımla bile mücadele ediyorum. Ama git dedi Kutsal Ruh git. O zaman gitmeye başladı. Gitti, ilk gittiğinde dedi ki bak polisten dua ederek geçtim. Yani Tanrı onun gözlerini kapatsın diye. Ve girdim köye ve orada bir siyah bir kadınla bir ilişki kurdum. Ve gitmeye devam ettim. Ve bu kadın yıllarca gitti. Okullar kurdu, kiliseler kurdu, müjdeyi paylaştı. Sağlık programları başlattı. Rab onu çok büyük bir şekilde kullandı. Ve kocası, kilisesi ona katılmıyordu. Tamam gidebilirsin dediler ama biz destekçi olmayacağız dediler. Ama Tanrı bu kadını çok büyük bir şekilde kullandı. Ve şimdi barıştırma görevinde çok büyük bir şekilde kullanıyor Yeni Güney Afrika'da. Çünkü hamdolsun Rab o şeytani sistemi artık kaldırdı. Ve bazen Kutsal Ruh'u takip ettiğimiz zaman kendimizi hiç beklemediğimiz yerlerde buluyoruz. Değil mi? Belki sen bugün buradasın. Hayatta böyle bir şey önceden kestiremedim. Yani kilisede olmam. Gavurlar arasında. Olur mu öyle bir şey? Ama buradasın bugün. Ve Kutsal Ruh'u takip ettikçe bazen kendimizi hiç umudumuz yerlerde bulabiliriz. Ve bugün anlatacağımız hikaye öyledir. Petrus, Elçi Petrus var ya, Kefas, Petrus. Kendini hiç beklemediği bir yerde buluyor. Çünkü Petrus Celile'ydi. Ve Celile'ler en vatanpever, en sağcı bölge Yahudilik arasında. Tamam mı? Yani en işte vatanpever Romalılara karşı bütün ayaklanmalar Celide de başladı. Öyle bir halk, çok milliyetçi. Ve Petrus onlardandı, tamam mı? Ve o şekilde büyüdü, o şekilde yetişti. Yahudilik iyi, Yahudiliğin içinde kaldığımız zaman, bu duvar içinde kaldığımız zaman, tamam. Yahudi olmayanlar, hatta onlara öteki uluslar, sanki iki ülke var dünyada. Yahudi ve Yahudi olmayan. Tamam mı? Onları başka bir tanrı yarattı herhalde. Ve Tevrat'ın içinde kaldığımız sürece doğruluk iyi. Bu insanlar günahkar. Neden? Irktan dolayı. Ya da Tanrı'nın anlaşmanın dışarıda kaldıkları için. Bir sınır var. İyi, kötü. Temiz, pis, murdar, kirli. Tamam mı? Tanrı tarafından kabul edilir. Tanrı'nın kabul etmediği insanlar. Yahudiler için öyledi dünya. Ama Petrus Mesih'i takip etmeye başladığında Mesih sürekli onu hiç beklemediği yerlere götürüyordu. Mesela Mesih bir gün bir Semeryeli kadınla oturup konuştu. Samaryeli yani. Onlar için duvarın dışında hem de bir kadın hem de İsa onun aynı kovasından içti. Olur mu? Pis. Ama İsa sürekli böyle ezber bozan eylemlerde bulunuyordu. Sürekli. Ve Petrus hiç anlayamadı. Bir gün İsa Romalı bir askerin oğlunu iyileştirdi. Romalı düşman yani. Bizi işgal eden güç. Onun oğlunu niye iyileştiriyorsun ki? Bu Petrus için ne kadar zor olduğunu anlayabiliyor musunuz? Ama İsa sürekli onu yeni yeni yerlere, yeni yeni insanlara getiriyordu. Ve bir gün İsa ölümden dirildikten sonra İsa onlara bütün öğrencilerine dedi ki kutsal ruh üzerinize gelecek. Ve benim tanıklarım olacaksınız. Yahudiye de tamam. Semeriye de ne? Onlara mı? Ve bütün uluslara ne? Ne söylüyorsun? Bütün uluslara mı gideceğiz biz? Ama onlar Tevrat'ın dışarıda kalıyorlar. Tanrı'nın anlaşmanın dışarıda kalıyorlar. Onlara ne söyleyebiliriz ki? Onlarla birlikte yemek yemek bile yasaktır. Bir kişiyle yemek yemezsen onunla nasıl müjde paylaşabilirsin? Ve bir gün Petrus, ya İsa ne dedi? Kutsal ruh üzerinize gelecek ve sizi bütün uluslara yönlendirecek. Bir gün Petrus dua ediyordu. Öğle zamanında ve Petrus açtı, yemek bekliyordu. Aşağıda evde yemek yapılıyordu. Petrus çatıda oturup dua ediyordu. Karnı aç. Ve bilmiyoruz, belki bir şekilleme mi oldu, işte biraz daldı. Bir görüm gördü. Dua ederken ve bu görümde göğün açıldığını ve bir çarşafın indirildiğini gördü. Ve çarşafın içinde yiyecek hayvanlar vardı. Ne güzel, çünkü Petrus aç. Yemek bekliyor. Ama bir bakıyor, bunlar Yahudiler için murdar olan hayvanlar. İşte domuz. Yasak. Ya da fare. Bunun gibi hayvanlar vardı. Ve bir ses duyuyor Petrus. Kalk Petrus, kes ve ye. Ve Petrus diyor ki, olmaz Rab. Hayatta murdar ya da kirli bir şey dokunmadım. Ve dokunmayacağım. Sanki bir deneme gibi oldu ona, tamam mı? Yani Tanrı şimdi seni sınıyor. Kesecek misin? Çünkü açsın. Hayır Rab, yapmayacağım. Ne kadar iyiyim diye. Ama bu ses tekrarladı ve tekrarda üç kere aynı şey duydu Petrus. Kalk Petrus, kes Ve ve Tanrı ona ne dedi? Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme. Petrus anlamadı. Sonra kalktı, düşünüyor bu görüm hakkında. Ve düşünürken aşağıda kapıya üç misafir varıyor. Kapı açılıyor. Evet, buyurun. Ama bu adamlar Yahudi değiller. Bu adamlar Romalı. Ve evin içindekiler soruyorlar, kimi arıyorsunuz? Neden geldiniz buraya? Adamlar diyor ki, biz Romalıyız. Dua ediyorduk. Bir melek bize geldi. Kutsal bir melek bize geldi ve dedi ki, şu şu şu şehre gidin. Şu şu şu adresi sor. Orada Petrus diye tanınan bir adam var. Onu çağırt. Peki dediler, gittiler o şehre, buldular o evi. O zaman Petrus şimdi bir ikilem içinde. Çünkü görme göre Tanrı diyor ki, benim temiz kıldığına bayağı deme. Şimdi Romalı insanlar geliyor ve çağırıyor, bizim evimize gelir misin? Normalde Petrus böyle bir eve giremezdi temiz bir Yahudi olarak. Anlatabiliyor muyum? Giremezdi. Onlarla birlikte yemek bile yiyemezdi. Yasaktı. Böyle bir aşırı sistem vardı. Ama gidiyor, yemek yiyorlar, müjdeyi paylaşıyor. Kutsal Ruh onların üzerine dökülüyor. Petrus şaşırıyor. Demek ki Tanrı bunları herhalde kabul ediyormuş. Çünkü Kutsal Ruh'la doldular. Hadi o zaman onları vaftiz edelim. Yapacak bir şey yok. Tanrı çalışıyorsa onu takip edelim. Çünkü Hristiyanlıkta her zaman söz konusu ne? Tanrı bir şey yapıyorsa onu takip et. Ezber bozan olsa bile, bütün daha önce kabul ettiğin sistemi kırarsa eğer, Tanrı bir şey yapıyorsa onu takip et. O zaman Petrus bu şekilde Kutsal Ruh'u takip etmeye başlıyor. Ve şimdi göreceğiz bölümde, Petrus kendini hiç beklemediği bir yerde buluyor. Antakya'da. Yabancı bir şehir. Antakya'da. Ve Greklerle birlikte yemek yiyor. Ve paydaşlıkları oluyor. Ve birlikte dua ediliyor. Ve birlikte çok güzel bir zaman geçiriliyor. Tamam mı? Ve Petrus işte şaşkınlık içinde. Ne oldu bana? Nereden geldim? Rum kesiminden geldim. Şimdi İstanbul'dayım. Beyaz ırkından geldim. Şimdi siyahlar arasında mıyım? Yahudilikten geldim. Hatta Celile'den. Ve şimdi Grekler arasında yemek yiyorum. Bu Tanrı'nın işi. Ve gözlerinde harikadır. Belki bazılarımız da hiç beklemediğiniz bir yerde bulunuyoruz şimdi. Yani kiliseye geliyorsun. O da nereden çıktı? 3 yıl önce böyle bir şey hayal edebiliyor muydun? İşte buradayız, işte bu işteyim, işte bu durumdayım. Şurada oturuyorum, bilmiyorum. Ama Kutsal Ruh'u takip ederek hiç ummadığın bir yere geldin. Ve bu Tanrı'nın işidir. Hamdolsun. Ama sonra Petrus bir ses duyuyor. Ve bu ses onu durduruyor. Hatta geriye doğru çekiyor. Sanki ilerliyordu, ilerliyordu, ilerliyordu. Wow! Bir şey takıldı mı? Ve o onu geriye çekti. Benim lastiğim gibi. Tamam mı? Kutsal Ruh'u takip ediyordu ama sonra biz Petrus ve onun ilerlemesini durdurdu ve geriye doğru çekti. Neydi bu ses? Neydi bu Tanrı adamı durduran şey? Aslında Kudüs'ten bazı adamlar geldi. Yahudi, imanlı Yahudi geldi Kudüs'ten Antakya'ya. Petrus'u gördüler. Bu adam ne yapıyor? Yahudi değil mi? Şimdi pis adamlar arasında yemek yiyor. Yasa dışı bir şey yapıyor. Murdar bir şey yapıyor. Ne yapıyor bu adam? Ve Petrus'u çağırıyorlar. Gel otur. Petrus, anlat bakalım ne yapıyorsun? Kim olduğunu unuttun mu? Aileni, soyunu umursamıyor musun? Nereden geldiğini tamamen mi unuttun? Kimsin? Yahudisin. Ya Grek değilsin falan. Tamam mı? Ve bu şekilde konuşarak aslında onu ikna ediyorlar. Ve Petrus bile bu büyük önder geri çekiliyor. Elini ağını çekiyor Greklerden. Ve geri çekiliyor. Tamam, işte rahatlık alanına dönüyor. Buraya biliyorum. Burada güvendeyim. O çok riskli. Ve dönüyor korkarak. Tamam mı? Birazdan bu hikayeyi okuyacağız birlikte Tanrı'nın sözünden. Ama ilk önce bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamamız istiyorum. Çünkü sadece iki tane ayet. Ve normalde fark etmiyoruz. Ne kadar büyük bir şey Petrus yapıyordu burada. Ama tıpkı suyun üstünden yürüdüğü zamana benziyor. Hatırlıyor musunuz? Petrus teknenin içinde. Tekne denizde. Mesih suyun üzerinden yürüyor ve Petrus'u çağırıyor. Bana gelir misin? Evet Rab diyor Petrus. Tamam mı? O daha gençti o zaman. O zaman iniyor. Yani güvenli yerden, tekneden, suyun üstünden yürüyor. Mucizevi bir şekilde. Mesih'e yaklaşarak. Ve gözleri Mesih'e taktığı sürece sorun yok. Yürüyor suyun üstünden. Wow! Mucizevi bir şey. Ama sonra bir ses duyuyor. Neydi o ses? Rüzgar, dalgalar. Ve onu korkutuyor. Bakıyor. Ve batmaya başlıyor. Ve Mesih onu kaldırmak zorunda kalıyor. Ve işte tamam sen gemiye dön. Herhalde hazır değilsin. Tıpkı aynı şeye benziyor. Başladı mı geri çekildiği bir ses duyduğu için. Ve bazılarımız da aynı durumdayız şimdi bence. Belki sen de imanla ilerliyordun. Ama sonra bir şey ansızın oluverdi, seni korkuttu ve seni geri çekti. Olabilir mi böyle bir şey yaşıyorsunuz diye. Bir soru işareti oluştu kafanda. Çünkü şeytan her zaman o şekilde çalışıyor. Soru işaretler koyuyor kafalarıma. Belki varlığından vermeye başlamışsın. Tamam, evet iman ettim. Bir yıl oldu iman edeli, 6 ay mı oldu? Ve görüyorum ki Hristiyanlar varlıklarından veriyorlar ondalık. O zaman ben de vereceğim. Ve başlamışsın imanla. Sanki suyun üstünden yürüyordun. Çünkü bütçene göre ümüyor işte. Daha önce yeterince paran yoktu. Şimdi veriyor musun? Yani aptallık aslında. Ve vermeye başlamışsın ve mucizevi bir şekilde geçinebiliyordun. Çünkü Tanrı sağlıyordu. Ama sonra bütçen sana seslendi. Çünkü bütçelerimiz bizimle konuşuyor bazen. Benimle konuşuyor ben. Ne yapıyorsun lan? Diye. Deli misin? Beni delik deşik ediyorsun. Diyor bütçe. Yani daha önce yeterince gelirin yoktu. Şimdi onu mu veriyorsun? Bu ne saçmalık? Evet. Aslında doğru söylüyorsun. Bütçeler çok mantıklı. Matematik ya. O zaman geri çekildin ve artık vermiyorsun. Vermemeye başladın. Böyle bir şey yaşıyor musun? İmanla yürüyeceğine, kutsal ruhu takip edeceğine mantığa uyuyorsun. Ya da dışarıdan bir ses ya da geçmişten bir sese uyuyorsun. Olur mu böyle bir şey yaşadın? Belki hastalar için dua etmeye başlamışsın. Tamam mı? İşte öğrendim. İsa Mesih'in öğrencileri ne yapıyorlar? Hasta insanlar için el koyup dua ediyorlar. Doğru mu? Doğru. Çok, çok basit. Ve dua etmeye başlamışsın hasta insanlar için ve iyileşiyorlardı. Hamdolsun. Çünkü aslında İsa Mesih adıyla dua ettiğimizde insanlar iyileşiyor. Çok karmaşık değil, bir şey değil, değil mi? O zaman dua ediyordun, insanlar iyileşiyordu ama sonra bir ses duydun. Belki hayal kırıklığından gelen bir ses. Belki bir kişi için dua ettin ve iyileşeceğine öldü. Bilmiyorum. İnşallah olmadı. Ama bir şekilde hayal kırıklığı yaşadın ve geriye çekildin. Ve acaba bunu yaşıyor musun? Ya da çevrenle, tanıdıklarınla imanını açıklıyordun. Ve çok hevesli bir şekilde başladın. İşte vaftiz oldun, insanları çağırdın. İşte yani ilk başta evet herkese duyuracağım diye Mesih diridir, seni seviyor. Ama artık belki bir kişiden sert bir cevap aldığında geri çekildin. Petrus gibi. Petrus bunu yaşadıysa kesin hepimiz bunu yaşadık. Tamam mı? Belki kiliseye gelmeye başladın. Büyük bir hevesle. Ama 6 ay sonra, 1 ay sonra gelmiyorsun. Sırf beni internetten dinliyorsun. Tamam mı? Çünkü neden? Belki ailenden ya da çevrenden bir kişi kilise mi? O sana yakışmaz. Sen Türksün. Türk, Hristiyan. Olur mu? Olmaz. Ne yapıyorsun? Ve elini ağını çekildi. Petrus neden vazgeçti acaba? Ve bence iki sebep var. Ve birbirlerine örtüşüyor ama iki sebep. Birincisi korku. Aslında ayet diyor ki ve onu okuyacağız. Petrus onlardan korkarak Greklerle yemek yemez oldu. Nasıl bir korku? Yani dövecekler diye değil. Petrus iri yarı, balıkçı. Tamam, onu dövemezler. Ama aslında onların beğenisini kazanmak istediği için, onların gözüne girmek istediği için, onların gözlerinde iyi bir kişi, yani onurunu kaybetmemek için. Onun için onur, Yahudi ya, bizim gibi, yani onur, gurur çok önemli. Ve bu onurunu yitirmemek için, tamam o zaman geri çekeceğim diye söyledi. Sanki kendi onurunu Tanrı'ya itaatten daha değerli saydı. Biz bunu yapıyor musunuz? Bir seçeneğimiz olunca. Tanrı'ya itaat mı? İnsanların beğenisini kazanmak mı? Hangisi daha önemli bizim için? Ve Petrus bunu daha önce yapmıştı zaten. Yani İsa Mesih'in tutuklandığı gece. Hatırlıyor musunuz? İşte oradayken bir hizmetçi kız, tamam mı? Ufak hizmetçi kız ona, sen onlardansın dedi. Petrus, vallahi billahi ekmek çarpsın adamı tanımıyorum dedi. Diyor ki küfretti. Tanımıyorum. Ve bir hizmetçi kızdan bile korktu. Ama sonra ne oldu? Sanki bu korkudan özgür kılındı. Çünkü kutsal ruh öğrencilerin üzerlerine gelince binlerce kişinin önüne ayağa kalktı. İsa Mesih'i öldüren sizsiniz dedi. Tövbe edin dedi. Ve sanki o büyük cesaret yeniden elde etti. Ama korku tuhaf bir şey. Yensek bile geri gelebilir. Ve işte yıllar sonra Petrus bir kez daha korkarak geri çekiyor. Sen de korkuyla mücadele ediyor musun? Sizin için dua edebiliriz bugün. Ama ikinci sebep, neden? Bu geçmişinden gelen bir bağ. Geçmişinden gelen bir ses olduğu için geri çekildi. Petrus'un geçmişteki kimliği vardı. Yahudi, Celileli, işte Tevrat içinde yaşayan, Tevrat'a uyan bir adam. Ama Mesih'te yeni bir kimliğimiz oluyor. Bambaşka bir kimliğimiz oluyor. Ama bazen geçmişten gelen bir ses olunca unutuyoruz yeni kimliğimizi ve geri çekiliyoruz. Çünkü buna alıştık ya, yıllarca bunun içinde yaşadığımız için. Ve bunun sonuçları neydi? Şimdi okuyalım. Çünkü Petrus büyük bir önder ya. Bütün Antakya'daki Yahudiler onun yaptıklarına uydu. Herkes Greklerle yemek yemez oldu. Kilisede büyük bir bölünme yaşandı. Artık Grekler burada, Yahudiler burada. Çok büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Ve Pavlus buna dayanamayarak Petrus'la burun buruna geliyor. Ve herkesin önünde azarlıyor. Ne yapıyorsun diye. Onu okuyalım. Galatyalılar 2 ve ayet 11. Kefas, Petrus'un Aramice adı. Tamam mı? O zaman bu da Petrus. Ve Pavlus anlatıyor. Ne var ki Kefas Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim. Bak, iki tane büyük elçi yüz yüze. Çünkü Yakub'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu. Öbür Yahudiler de onun gibi ikiyüzlülük ettiler. Sonunda Barnaba bile onların ikiyüzlülüğüne kapıldı. Müjde gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde Kefas'a şöyle dedim. Yahudi olduğun halde, Yahudi gibi değil, öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun. Nasıl olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın? Ve burada söz konusu nedir? Aslında eski kimliğiniz vardı. Ama Mesih'te şimdi yeni bir kimliğiniz var. Çünkü Mesih çarmıha gerildi, öldü ve ölümden dirildi. Ve Hristiyan müjdesi nedir? Biz ona iman ettiğimizde onunla birlikte çarmıha gerildik. Onunla birlikte eski hayatlarımıza karşı öldük ve gömüldük vaftizde. Ve geçen hafta bunu görmedik mi? Helva yemedik mi? Cenazenizi kutlu olsun diye. Çünkü bu iman edenler eski hayatlarına karşı öldüler. Ve şimdi Mesih'te yeni bir kimliğe sahibiz. Yeni bir yaşamımız var artık. Tamam mı? Ve söz konusu burada bu. Hangi kimliğe uyuyorsun? Eski kimliğine mi? Yoksa yeni kimliğine mi? Ve Pavlus diyor ki onu açıkça azarlamak zorunda kaldım. Neden? Yani Petrus'u sevmediğimden değil. Petrus'u seviyorum zaten. Dostumdur. Neden o zaman? Çünkü müjdeye uygun bir şekilde yürüyemiyordu. Diyor ki müjdeye uygun davranmadığı için onu açıkça azarlamak zorunda kaldım. Çünkü müjde bir gerçektir. Gerçek bir olay yaşanmış. Mesih öldü ve dirildi. Sen de Mesih'le birlikte öldün ve dirildin. Yeni bir yaşama sahipsin. Yeni bir kimliğe sahipsin. Artık seni tanımlayan bu eski sistem değil. Artık seni tanımlayan Mesih'tedir. O yüzden müjdeye uygun bir şekilde yürümek zorundayız. Hristiyanlık nedir? Hristiyan hayat nasıl yaşanıyor? Müjdeye uyarak. Bu oldu, bu bir gerçek. O zaman buna uygun bir şekilde yürü. Eski kimliğine göre değil, yeni kimliğine göre. Çünkü Pavlus, Petrus için ve Yahudiler için eski standart neydi? Tevrat'tı. Yani Tevrat onlara ne dedi? Kim olduklarını anlattı. Siz busunuz diye. Bu insanlar iyi, bu insanlar kötü. Bu yemekler kutsal, bu yemekler murdar. Bu yerler kutsal, bu yerler kötü diye tanımlayan Tevrat'tı. Böyle bir sistem. Toplumun değer yargıları. Ve her birimizin aslında bunun gibi içinde yaşadığımız bir sistemimiz vardır. Kültürümüze göre, nasıl yetiştiğimize göre, nasıl bir aile büyüdüğümüze göre değişiyor. Benim büyüdüğüm ülkede sistem neydi? Grekler iyi, Türkler düşman. Güney Afrika'da nasıldı? Beyaz tenli insanlar iyi, siyahlar kötü. Ve her kültürün buna benzeyen bir sistemi vardı. Bizi tanımlayan, kimliğimizi tarif eden, belirten, iyi ya da kötü insanlar arasında ayıran bir sistem vardı. Acaba sizin sisteminiz nedir? Neye göre ölçüyorsunuz insanlar? Bazılarımız için bu standart ırk. Tamam mı? Bu ırktan insanlar iyi, farklı ırklardan gelen insanlar kötü ya da bana yakın, benden uzak. Bazılarımız için bu standart şehir, hemşerilik olayı. Tamam mı? Bir kişi aslen İstanbulluysa, yani dedelerin dedeleri İstanbulluysa, o zaman eyvallah gentlemancı iyi insanlar. Tamam mı? Ama Yozgatlıysa ya da Erzurumluysa, yani Yozgat'tan iyi bir kişi çıkabilir mi diye düşünenler var. Senin sistemin nedir? Bazılarımız için bu standart sınıf ya da meslek. Tamam mı? Bizim mesleğimizden insanlar iyi ama bu meslekten gelen insanlarla yemek yemem diyoruz. Biz Türkiye'ye ilk geldiğimizde, ilk 6 ay içerisinde bunu biraz yaşadık ve çok saftık o zamanlarda. Hiçbir şey bilmedik, tamam mı? O zaman ne yaptık? Bir parti yapalım. Yani bu 6 ay içerisinde tanıştığımız herkesi çağıralım dedik. O zaman apartmandan komşularımızı çağırdık evimize. Bir sanatçı vardı, bir mühendis vardı, bir de veteriner vardı bizim apartmanımızda. Onları çağırdık. Hem de bakkalda o adamla çok samimiydik. O zaman onu da çağırdık. Saftık ya, bilmedik ya. Onu da çağırdık. Ve bu adam Kürt, Urfalı, çok dindar, eşi kapılı. Onu da çağırdık. Tamam mı? İşte yemek yiyeceğiz. Bu komşularımızdan sanatçının eşi beni ve eşimi mutfağa çekiyor. Diyor ki, ne yapıyorsunuz? Marketmanı mı çağırdınız? İşte aynı o kelimeler kullandı. Marketmanı mı çağırdınız? Evet, biz marketmanı çağırdık, yani bakkalı. Belki anlayamadık diye İngilizce olarak söyledi. Tamam mı? Marketmanı mı çağırdınız? Ve aslında canı sağ olsun dostumuz o bakkal, yani herkes onun varlığından rahatsız olduğunu sezdi. Çok uzun kalmadı gitti. Rabb onu bereketlesin. Ama bunu yaşadık. Sanki onlar için tamam ya, belli bir grup insanlar içinde onlarla yemek yiyebiliriz. Ama bazı insanlarla kusura bakmasın ama yemek yemem. Ve biz iman etmeden önce belki böyle sistemden geldik. Ama Mesih'teyiz artık. Farklı bir sistem var şimdi. Bir sefer Jess marketteyken işte alışveriş arabasına park etti diyelim, bıraktı kaldırımda ve marketin içine girdi. Ama ne yazık ki o araba kaydı yola doğru ve orada çok güzel bir Mercedes vardı. Onu çarptı. Büyük bir hasar oldu. Hayal edebildiğinden daha büyük bir hasar oldu. Tamam mı? Ve Jess çok dürüst bir kadın. Orada bekledi araba sahibi gelsin diye. Tamam mı? Bekliyor. İşte birazdan bu adam geliyor. Adam çok öfkelendi. Bağırdı. 50 yaşlarında bir adam. Bağırdı. Jesse herkesin önünde utandırdı. Aptal mısın diye söyledi. Ağlattı. Ve Jess gerçekten tamamen kırıldı. Tamam, okey, suç bende. Öderiz ne varsa ama lütfen ne yapıyorsun? O zaman Jess numarasını bıraktı, kaçtı. Eve geldi. Zaten eve çok yakın. 2 saat sonra adam evimize geldi. Çünkü Jess adres verdi. Bir şekilde, bilmiyorum, bizim Bostancı'daki evimizi biliyorsunuz. Yani bir şekilde görevlikten geçti. Ve kapıya kadar geldi. İşte elinde avukatısından bir yazı vardı, bir mektup vardı. Tehdit etmeye geldi. Bu kadar para ödemezseniz size dava açacağım diye. Zaten söz konusu da öderiz lan, şey yok. Ama o zaman Jesse bir kez daha ağlattı kendi şey kapısında. Sonra gitti. Ben akşam eve gelince bunu duyunca ne yaptım? Tamamen öfkelendim. İşte para aldım, adamın evine gittim. Çağırdım adam. Geldi oğluyla birlikte. Oğul da üniversitede okuyor. Birlikte çıkıyorlar. Adama para veriyorum. Diyorum ki bak, benim için para hiç önemli değil. Al, istediğin kadar al. Gerçekten. Galiba senin için para insanlardan daha önemli. Ve gerçekten bir şekilde bir şey içimde patladı. Ve dedim ki, adamın oğlu orada. Oğluna diyorum ki, ya 20 yaşlarında, üniversite okuyor. Dedim ki, tek ricam şudur ki, sen büyüyünce baban gibi olma lütfen. Görüyor musun baban nasıl bir kişi olduğunu? Ve bu adam kendi savunmasında papağan gibi bir cümlecik tekrarlıyordu sürekli. Ama ben bir mühendisim. Kendi savunmasında onu tekrarlıyordu. Papağan gibi. Yani ben bir mühendisim. Oğlum da üniversitede ne okuyor? Ha, tahmin edebiliyor musunuz? Mühendislik. Benim gibi olacak. Yani ben bir mühendisim dedi. Ne demek istedi? Ben iyi bir kişiyim. Çünkü benim kafamda mühendislik içinde iyi insanlar var. Mesleğime göre iyi bir kişiyim. Davranış fark etmez. Ne kadar kaba davrandığın fark etmez. Onun kafasında ve ne yazık ki kördü. Bunu göremedi. Ya mühendisim demek ki iyiyim. Galiba. Keşke başka bir şey okumuşsun. Müjde şudur ki eski bir kimliğimiz vardı ve bizi tanımlayan eski bir sistem vardı ve hepimiz onun içinde yaşadık. Ama içinde yaşadığımız için belki farkında değildik. Bir balığa suyun ne olduğunu nasıl anlatabilirsin ki? Sırf suyun dışarıda çıkardığın zaman balık suyun ne olduğunu anlayabiliyor. Aynı öyle. Yani bir kültürün içinde yaşadığımız sürece bazen farkında değiliz. Ama şimdi hamdolsun Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Eski hayatıma karşı öldüm. Eski sistemime karşı öldüm. Yeni bir yaşamım var artık Mesih'te. Bambaşka bir yaşam. ve beni tanımlayan sistem farklı. Standartlar farklı, şartlar farklı şimdi. Mesih'te olarak. O zaman her zaman bir seçeneğimiz var. Yeni kimliğime mi, eski kimliğime mi uyacağım? Kutsal ruhun sesine mi, ya da geçmişinden gelen bir sese mi uyacağım? Ve her zaman Hristiyanlar olarak böyle kararlar vermek zorundayız. Bu perspektifte geri kalan ayetleri okuyalım ve onları anlayacağız. Tamam mı? Çünkü Galatalar 2 çok meşhur bir bölüm. Çarmıh hakkında ve Mesih'teki konumumuz hakkında. Ama bu bağlamda anlaşılır. O yüzden Pavlos ilk önce hikayeyi anlatıyor. Sonra Mesih'in çarmıhtaki eylemleri tanıtıyor. Çünkü bu bağlamda bu ayetleri, bu perspektifte onları okuyacağız ve anlayacağız. O zaman okuyalım. 2:15. Doğuştan Yahudi olan bizler, öteki uluslardan olan günahlılar değiliz. Yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Aklamak ne demek bu bağlamda? Doğru sayılmak. Yani doğru musun, günahlı mısın? İçinde misin, dışarıda mısın? Ve diyor ki bu kutsal yasa, bu eski sistem aslında insanları aklayamadı. Mühendis arkadaşım gibi. Aklandı mı o adam? Ve diyor ki, insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanamaz. Amin. Anladınız mı? Anladınız mı? Herhangi bir sistem, herhangi bir liste, herhangi bir şartlar seni aklayamaz. Kardeşimizin daha önce dua ettiği gibi. Sırf Tanrı'nın merhameti bizi aklayabilir. Sadece ve sadece İsa Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı bizi aklayabilir. Tanrı'nın önünde doğru kılabilir. Başka bir şey yok. O zaman 17. Mesih'te aklanmak isterken kendimiz günahlı çıkarsak Mesih günahın yardakçısı mı olur? Kesinlikle hayır. Burada ne demek istiyor? Bazen ya sürekli tamam o zaman yasaya uyarak değil Mesih'e iman ederek aklanmış olursun dediğimizde bazı insanlar o demek ki her şey serbest. İstediğin gibi yapabilirsin. Çünkü artık bir standart yok. Artık bir sistem yok. Tamam bu sisteme uymayacaksın. Bu ahlaki sisteme, bu toplumun değer yargılarına uymayacaksın. O zaman istediğin gibi kafana göre takıl. Her şey serbest. Ama öyle bir şey olmuyor. Bu standart evet yıkıldı. Ama yeni bir standart var. İsa Mesih'in ta kendisi. Yeni ahlaki standart ne? Mesih'e iman etmek, Mesih'te yaşamak, Mesih'e uymak, kutsal ruhta yürümek. Yeni bir standartımız var. Ama eski standart gibi değil, bir çizgi yok artık, bir duvar yok artık. On sekiz, yıktığımı yeniden kurarsam yasaya çiğnediğimi kanıtlamış olurum. Bu nasıl oluyor? Bazen evet tamam eski sistem yıkıldı diyoruz. O zaman şimdi Hristiyanlar olarak, Hristiyanlık nedir? Bir din ise yeni bir sistem lazım. O zaman yeni bir sistem inşa ediyoruz. Yeni bir kurallar sistemi inşa ediyoruz. Tamam mı? Yeni bir şey içinde, yeni bir çember lazım ki onun içinde yaşayalım. Ama diyor ki hayır, yıktığımı yeniden kurarsam Mesih'in lütfunu geçersiz saymış olurum. Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere yasa aracılığıyla yasa karşısında öldüm. Herkes öldüm desin. Tamam mı? Yani vaftiz olmadınız mı? Gömülmediniz mi? helva yemedik mi? Öldün. Çünkü ben Tanrı için, 20, Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Bu cümlecik Hristiyanlığın özü. Bir Hristiyan nedir diye sorarlarsa üniversitedeyken ya da çalışırken ne diyeceksin? Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiş bir insan. Aslında onu demeyeceksin. Ama Hristiyanlığın özü budur. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Öldüm. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Artık nasıl yaşıyorum? İmanla yaşıyorum. İmanla suyun üstünden yürüyorum. Kutsal Ruh'un sesini duyarak, onu itaat ederek yaşayacağım artık. Bu mucizevi bir şey. İmanla yaşayacağız artık. 21. Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, yani bu eski sistem yeterli olsaydı, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu diye Tanrı'nın sözü. Pavlos Galatyalılara bu hikayeyi neden anlatıyor? Petrus'u kötülemek için mi? O Petrus var ya, o önemli değil. Önemli olan elçi benim. Benim sözümü dinleyeceksiniz çünkü o geri çekildi. Hayır, o niyetinde değil. O zaman neden anlatıyor bu hikayeyi? Onlar da Petrus gibi iyi bir şekilde başladılar. İyi bir şekilde, yani iman ettiler, vaftiz oldular, kiliseler olarak iyi bir şekilde başladılar. Ama galiba bir şey oldu, bir ses duydular. Geçmişlerinden bir şey onları geri çekmeye başladı. Çünkü 5-7'de Pavlus diyor ki, iyi koşuyordunuz, sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Galiba bir şey olmuş. 3-1, ey akılsız Galatyalılar, sizi kim büyüledi? Aslında Grekçe'de ne diyor? Size kim nazar taktı diyor. Tamam mı? Ne oldu? Geri çekildiniz. Ve bize de örnek olsun kardeşler bu hikaye. Çünkü bazılarımız çok yeni imanlı, hamdolsun. Bazılarımız Petrus gibi yıllardır imanla yürümeye çalışıyoruz. Ama eski kimliğimiz bazen çok yüksek sesle çağırıyor. Lan sen İngilizsin. Ne yapıyorsun? Geri çek. Özüne dön. Ve bir kilise olarak hamdolsun ki iyi bir şekilde başladık. İyi bir şekilde. Geçen hafta harika bir zamandı. İşte 6 kişi vaftiz etmekle. Hamdolsun. Çok harika bir başlangıç. Ve bence eğer Kutsal Ruh'un sesini dinleyerek yürüyebilirsek birlikte, hiç beklemediğimiz yerlere gideceğiz birlikte. Ve belki daha önce hiçbir Türk'ün gitmediği yerlere gideceksin. Meşhur bir misyoner vardı, o kelime kullanmak gerekirse, Afrika'da. Ve aslında dolaşıyordu, müjdeyi paylaşıyordu. Ve İskoç'tan, onun memleketinden bir mektup geldi. Gerçi o günlerde 6 ayda gelirdi gemiyle falan. Tamam, o zaman bu mektup geldi bu adama, David Livingston diye. Mektubu açıyor ve diyor ki, Dr. Livingston, söyle bakalım, artık Afrika'da yollar var mı? Çünkü yollar varsa size göndereceğimiz bir sürü iyi adam var. Ve Livingston şu şekilde cevaplıyor. Eğer sadece yollar varsa bu adamlar gelecekse onları istemiyorum. Ben yolların olmayan yerlere giden insanlar istiyorum diye yazdı. Ve bence Kutsal Ruh'u takip ettiğimiz zaman bir kilise olarak yolların olmadıkları yerlere gideceğiz birlikte. Bir macera, daha önce ana peygamberlikte bulundu. Farkında mıydınız? Macera, seni takip edeceğim diye. Ve Tanrı harika yerlere çağırıyor bizi. Ama onun sesine uyacak mıyız? Yoksa geçmişimizden, korkularımızdan, kültürümüzden gelen yalanlara mı uyacağız? Çünkü şeytan ne yapmak istiyor? Bizi durdurmak istiyor. Bizi geri çekmek istiyor. Ama hamdolsun ki aslında Mesih'te, hamdolsun ki aslında Mesih'te çağırmaya gerildim. Eski kimliğime bağlayan bütün ipler koptu. Ve özgürüm. Mesih'te özgürlük nedir? Artık Kutsal Ruh'u takip etmek için özgürüm. Artık Tanrı beni nereye yönlendirecekse gideceğim. Artık bu eski seslere uymayacağım. Tamam mı kardeşler? Anladınız mı? O zaman şimdi müzisyenler gelsinler. Bir ilahi söyleyeceğiz birlikte. Ve bazılarımız için bir karar vermeliyiz bugün. Tamam mı? Belki ilk defa olarak, belki tekrar olarak, belki yıllardır Mesih'le birlikte yürüyorsun. Nasıl bir karar? Ya Rab, artık senin sesine uyacağım. Korkularıma değil, eski kimliğime değil, bu dünyanın gidişatine değil. Artık senin sözüne uymak istiyorum. Seni takip etmek istiyorum. Ve böyle bir kesin karar vermekte çok aslında önemli bir anımız var bugün. Tanrı bizimle. Ayağa kalkalım. Hem de üst katta aynı şey geçerlidir. Bu ilahi söyleyeceğiz. Ümidim İsa Mesih'te. Yeller esse, seller bassa bile lütfuna bağlıyım. Tamam mı? Suyun üstünden yürüyeceğime dair bir karar veriyorum bugün. Tanrı'nın sesine uyacağım. Geri çekilmeyeceğim. Ve bazılarımız için spesifik bir şey var. Belirgin bir şey var. Mücadele ediyorsun onunla. Ve hissediyorsun ki evet Tanrı benim bunu yapmam istiyor. Ama korkularım var. Soru işaretlerim var. Çünkü hiç mantığıma uymuyor. Hayır, söz konusu imanla yürümek. Mantıkla yürümek değil.